Ayrım 9.
Soluk aldığım her saniyeyi bana yapılanların anılarıyla doldurmak istiyorum. Hayır, asla unutmayacağım bir şey hariç. O da bana yapılan siktirici iyilikler. Bu pislikten yeşerecek olası görkemi hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Ben ulusumuz mutlu olsun, İbrahim Tatlıses konserler versin, millet alkışlasın diye savaşmadım. Bilimsel kaderinin yolunu çizmesi için savaştım. Günay, Ali'nin sadece düşmanlarından değil, hayatın bizzat kendisinden nefret ettiğini söylemişti. Aydınlıktaki fidandan, diğer mahkumlardan, kendisine iyi davrananlardan, herkesin her şeyden nefret ediyordu. Belki bir başka yoldan da mutlu olur ulus. Bakarsın SHP başarılı olur. Senin amaçladığın düzen değişikliğini demokratik yoldan sağlar. Ya da bir sosyalist parti kurulur. Olamaz diyerek kesip atmıştı Ali. Bunu sağlayamaz, olamazı değil, bu kadar alçakça bir şey yapıp beni hiçe sayamaz olamazı olduğunu ikimiz de fark etmiştik. Bir an için bir mucize olduğunu, bilimsel kaderin bu yolu izlediğini düşün diye ısrar etti Günay. Düşünmek istemiyorum, düşünmeyeceğim dedi Ali. Öfkeden kas katı. Bir denesen, zihin jimnastiği gibi ne kaybedersin? Beni ilgilendirmez. Günay'ı deli edecekti. Nasıl ilgilendirmez? Bu yolda bütün aile perişan oldunuz. Oysa SHP bir vaka, bir olgu. %30'a yakın oy aldı. Sizin arkanızda kaç kişi var?
Ne oy alırsa alsın,
Türkiye'nin bilimsel kaderi yolunda ilerlemesini önleyemeyecektir. Haydar, açlık grevinin 34. günündeydi. Ali Haydar'ın onurlu direnişini desteklediğini söyledi. 12 Eylül öncesinden ayakta bir biz kaldık zaten diye övündü. Cezaevlerindeki en iyi açlık grevinde TKP, MLD değil biz yaptık. Söylenecek söz yoktu. Devrimcinin ölümü umutların ölümüdür Ali dedi Günay acıyla. Devrimci ruhun pınarı, yaşam sevgisidir. Yaşama, serpilmeye, yücelmeye hizmet aşkıdır, özgürlük tutkusudur. Devrimcinin ölümü umutların ölümüdür Ali. Haydar'ın ölmesine izin verme. Devrimcinin ölümü ancak mutlak kaçınılmazlığı varsa affedilebilir. Serkeşlikle devrimcilik arasındaki fark. Mussolini'nin kara gömlekli tosuncuklarıyla devrimciler arasındaki fark. Ali'yi kırmamak için gösterdiği özen dokunaklıydı. Daha başka şeyler de söyleyecekti ama insanlık onuru işkenceyi yenecek diye kesti attı herif. Dövüşken gözleri deli deli parlıyordu. Yine de son bir kez daha denedi Günay. Tıkanıp kalan gırtlağından güçlükle çıkan hırıltılı sesi çığlıktı sanki. Kardeşin ölecek. Ama Ali bitirmedi. Ölüm insanoğlunun en teorik eylemidir. Bunu istenç ile seçerek, tekmeleyerek yapmak bir yüksek gelişme çizgisi oluyor deyiverdi. Günay'ın dikkatinin Ali'nin yüzünde odaklaştığını görüyordum. Birden onun da yüzü değişti, anlamıştı. Viva la muerte değil mi? Diye tısladı adeta. Allah senin belanı versin. Allah belanı versin diye tekrarladı. İçi boşalıyormuşçasına hırıltılı bir sesle. Şimdi defol buradan. Hemen şimdi defol git. Bir daha da gelme. Kapıyı gösterdi. Ali'nin tebessümü sapık bir sırıtmaya dönüştü. Kapıdan çıkarken hani ise gidiyordu. Tabii ya dedi Günay. Ben de Ali'ye siktirici iyilikler edenlerdenim. Elbette nefret edecek. Nefretini azaltacak her şeyden de nefret edecek. Ortadan kaldırmaya çalışacak. Hasta bu adam. Titriyordu. Hem de çok çok çok tehlikeli bir hasta. Ali kardeşini açlık grevinde azat etmedi. Rodoplu'ya geldiğinden bir hafta sonra Haydar öldü. Bu hikaye böyle ama ben Ali ile Avrupa-Amerikan uygarlığı arasında nasıl bir bağlantı kurduğunu merak ediyordum. Değil mi dedi Günay, düşünceli düşünceli. Sonra kendi kendine konuşur gibi bir dizi tanım sıralamaya başladı. Nekrofiliya, usun yücelmesi, yapayın, soyutun, mekanik olanın çekiciliği, yaşama, insana duyulan ilginin şeylerle ikame edilir olması, insanın eşyalaştırılması, ölü sevici dikkatini canlıdan cansıza giderek eşyalara, doğmalara kaydıran, ritüellerde ve mutlak doğrularda yoğunlaştıran, şimdinin ya da olacağın değil, olmuşun gerçekliğinde yaşayan, hayatını hükmeden kurumlar, yasalar, gelenekler sahip oldukları bir zaman var olmuş, artık olmayan şeylerden oluşan. Statikocu. Ne kelime, sekter. Ölü sevicinin felsefi ya da siyasi düşüncesinde kutsal olan, yaşanmış olandır. Güncel gerçekliğin hiçbir değeri yoktur. Değişim, revizyonizm, doğa yasalarını ihlal eden bir suç olarak görülür. Herhangi bir sorunu, bir tartışmayı çözme yolu, kaba kuvvet ve saldırıdır. Kuvvet kullanımının gerekli olup olmadığı düşünülmez bile. İnsanoğlunu hiçliğe dönüştürecek gücü her şeyde ilk ve son çözüm olarak gören. Şöyle söyleyeyim, nekrofilin dünyaya ve kendisine bakışı ussaldır. Bilim çağının insanlığa hediyesi. Ne gibi? Mesela Nürnberg mahkemelerinde Himmler, Göring, her kimse onlardan birisine bu kadar Yahudi'yi nasıl öldürebildiniz diye soru sorulur. Adam şöyle bir duralar, işte gaz odaları şu kadar metreküptü, şu kadar insan doldurunca gaza şu kadar yer kalıyordu diye başlayıp ceset başına optimal verimliliği nasıl sağladıklarını anlatır. Ussal bakıştan kastettiğim bu. Şimdi tabii o ölüm insanoğlunun en teorik eğilimdir. Bunu istenç ile seçerek, tekmeleyerek yapmak bir yüksek gelişme çizgisi oluyor. Lafı bir ideoloji, yani bir şey bir canlıdan, bir ritüel, gencecik bir insanın hayatından daha değerlidir demek. Birey kendisini toplum denilen bir soyutlama adına feda etmelidir demek. Neden? Ya rahmetli Haydar'ın durumundaki gibi faşizmle ya da Nihal Atsız'ın önerdiği gibi antifaşizmle savaşmak için. Nihal Atsız da hayat savaştır. Ölümden korkanlar yaşamasın. Ölümden ancak hayvan ve hayvanlaşmış insan kaçar. Ölümlerin en güzeli ise yurt ve şeref uğruna ölümdür diyordu. Hangi yurt? Hangi şeref diye sorarsan bunu o belirleyecekti tabii. Tıpkı Haydar'ın ölümüne fraksiyonun karar verdiği gibi. Ölümden ancak hayvan ve hayvanlaşmış insan kaçar iddiasına bak. Us yüceltmenin bir başka örneği. Us'un yüceltilmesi soyutlama aşkını da beraberinde getiriyor. Korkunç. Ama Ali'nin Haydar'ı sevebilmesi için delikanlının ölmesi gerekiyordu. Sevebileceği Haydar ancak Haydar'ın anısı olabilirdi. Anısı. Yani Haydar'ın tümüyle Ali'ye ait istediği gibi şekillendireceği, asla değişmeyecek soyutlaması. Ölü seviciler değişiklikten nefret ederler. İşlerinin rahat edebilmesi için hayatı bizzat ve mutlak surette kontrol altında tuttuklarına inanmalıdırlar. Bu aynı zamanda insanlar ölü sevicinin onayından geçmemiş, kendi icatları olmayan bir yoldan mutlu olamazlar demektir. Neden? Öyle bir mutluluk olamaz çünkü. Mutluyuz diye iddia edenler sapıktırlar. Dua yasalarına karşı geliyorlar demektir. Cezalandırılmaları vaciptir. Pencereyi bıraktı, bana döndü. Şimdi tabii bunlar uç örnekler. Ölü seviciliği daha hafif de seyredebiliyor. Mesela Fenerbahçe maçında binlerce taraftarın ölmeye geldik diye bağırması nekrofilik bir haykırıştır. Çok düşündürücü. İnsanı eşyalaştırmanın örneği daha çok. Mesela dostunun bıçakladığı zavallı Feri Cansel'in fotoğrafını çekerken eteğini sıyırmayı ihmal etmeyen foto muhabiri. Mesela mezra basıp çoluk çocuk öldüren PKK militanları. Mesela Ağustos genelgesinden ve özde mahkumlarla merhametsizce zıtlaşmaktan başka bir anlamı olmayan nesnenin Haydar'ın ölümüne neden olmasına izin verilmesi. Mesela Türk basınında manşetlere hakim olan felaket tellallığı. Bu tür tellallık Ali'nin SHP başarılı olamaz haykırışından farklı değil. Bu hükümet doğru iş yapıp alimi mutlak basını yanıltamaz demektir. Bunun kendini beğenmişlikle, narsizmle bir ilgisi yok mu? Var tabii. Narsizm, sadizm, nekrofiliya öyle gider. İtalikleme sırası bana geldi dedim. Narsizme ilişkin bilgilerimi hatırlıyordum. Bana zaman tanımak ister gibi sustu Günay. Dışarıya, karanlığa bakmaya başladı yine. Sisi gözleriyle deliyordu sanki. Ben epeyce bir süre belleğime gömüldüm. Kendime Günay'ın sesiyle geldim. Sadizm illa da kadın döven, çocuk döven, eli kırbaçlı sadizm değil tabii diyordu. Cinsel gaddarlık denilen şey, bir insanı küçük düşürmek, incitmek arzusu fiziksel sadizmden çok daha yaygındır. Bir bakıma çok daha pistir. Namert bir iştir çünkü sadistin kendisini gizlemesine yarar. Çünkü sonuçta kaba kuvvet değil de nihayet bir kelime, bir soru, efendim akıl karıştıran bir tabir, bir gülüş kullanılmıştır. Sadist her zaman kıvırtabilir. Ne ki psişik acı, en az fiziki acı kadar, hatta ondan daha çok zedeler. Etkileri daha uzun sürelidir. Şeytan yoklamış gibi ürperdi. Gaddarlık bağlamında korkunç bir toplumdur bizimki dedi. Korkunç. Türk mürekkep yalamaya görsün. Hemen sadistleşir. Düşünceleri oturmasına izin vermiyormuş gibi kalktı yerinden. Maydanoz bahçesine yürüdü. Arkasını döndü. Kıpırdamadan öylece durdu bir süre. Evet arkadaşım dedi. Neden sonra? Ne yazık ki çareleri hovardaca savuran bir toplum bizimkisi. Ben seviciliğin, gaddarlığın, ölü seviciliğinin arasında bir kurt gibi kemiriyor şizofreni. İthamın ağırlığı altında ezilmiş gibiydim. Ne diyeceğimi bilemedim. Ulusumuza hakaret ettiğimi düşünüyorsun değil mi? Evet, öyle düşünüyordum. Bir de neden mürekkep yalamış Türk diye tasrih ettiğini sormak istiyorum. O bir umudun dile getirilmesiydi dedi Günay. Zehir gibi bir sesle. Her şeye rağmen halkımı sevme gayreti. Can simidi. Daha da söyleyeyim mi? Kızını dövmeyen dizini döver hikayesi. Kendi sınıfımı sevemiyorum. Bari halkımı seveyim gayreti. Yazı masasına doğru hızlı birkaç adım attı durdu. Öyle de değil dedi. Öyle de değil. Balık baştan kokar meselesi. Günaycığım, bana bilmece çözdürmesen. Masaya erişti. Yanından bir yerlerden tıka bası dolu bir dosya çıkardı, önüme koydu. Bak dedi. Az önceki hırçınlığına hakim olmuştu. Bak ne haldeyiz. Dosyanın kapağını açmak istemediğimi hatırlıyorum. İstememiştim. Çünkü içgüdüsel bir biçimde ne demek istediğini hissediyordum. Hayatım boyunca tanıdığım üstad sadistler geçiyorlardı gözlerimin önünden. Garip olan, onları sadece şubede ya da cezaevinde değil de günlük yaşamda tanışmış olmamdı. Sıradan insanlardı bunlar. Anneler, babalar, gelinler, kayınvalideler, öğretmenler, memureler, hasta bakıcılar. Aşağılama ustaları insanı rencide edecek, yerin dibine geçirecek, doğru kelimeyi ya da doğru hareketi şıp diye kestirme ustaları, taşı gediğine koyma ustaları, inceden alay ustaları, inceden hakaret ustaları. O yazarın melamin tabak meselesini hatırlıyor musun diye sordum. İşkence faslından melamin tabak. Evet, hücre arkadaşlarını aşağılıyordu. Ona tepki duydun değil mi? Evet dedi Günay, evet gaddarlıktı. Yerine döndü, çöker gibi oturdu. Kendisinin farkında bile olmadığına kalıbımı basarım diye esefle salladı başını. Bu daha mı iyi, daha mı kötü? Daha kötü. Zulme alıştığımızı, sadizmi bir yaşam biçimi haline getirdiğimizi anlatıyor. Tabii daha kötü. Dosyayı açmamı beklediğini biliyor ama yine de elimi süremiyordum bir türlü. Nedenini de biliyorum. Melamin tabak meselesine tinsel sadizm görecek kadar incelikli yaklaşımın, paranoya derecesine varan bir duyarlılığın ürünü olabileceği ihtimalini göz ardı edemiyordum. Ve açıkçası böyle bir olasılık canımı sıkıyordu. Kaldı ki başka şeyler de vardı. Örneğin Günay, faşizan eğilimlerimizi TRT'nin püf noktası gibi olmadık dizilerinde bile görebiliyordu. Örneğin turistlerin dolaştığı yerlerde atletleriyle içki içenleri ayıplayan bir program vardı ki bunun halkın aşağılanması olduğunu söylüyordu. Bir düşün, BBC İngilizlere Bermuda şortlarınızda sokakta bira içmeyin, Arap turistleri ayıp oluyor diyor. Yine bir başka programda bir kadının akşam gezmesine giderken ne giymemesi gerektiği anlatılıyordu ki deli ediyordu Güney'i. Alay mahfilinde 29 Ekim balosuna giden subay hanımlarının giysilerinin paşanın karısının denetiminden geçmesi gibi bir şey bu. Ne kadar aşağılık. Yine de açacaktım dosyayı ama yeterince hızlı davranamamış olmalıyım. Burası bizim ülkemiz dedi Günay kahır dolu bir sesle dosyayı işaret etti. Bu insanlar da bizim insanlarımız. Müsebbipleri neden olanlar o kadar da değil diye sözünü kestim. O kadar Osmanlıca biliriz daha. Uzandı kolumu sıktı hafifçe özür diliyordu. İzleyecek felaket hepimizi kapsayacaktır. Neye hizmet ettiklerini bilmediklerine bahse girebilirim. Öyle çocuksuyuz ki cehenneme giden yolun iyi niyet taşlarıyla örüldüğünü bilemiyoruz. En yüce ve en zayıf yanımız bu bizim, Allah kahretsin. Gözleri doluverdi birden. Fark ettiğimi görünce de kendisini alaya aldı. Sulu göz bende. Sulu göz. Şiran'ın lafıydı bu. Birden o herifle birleşip Günay'ın karşısında yer alıyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Bunda paranoya kelimesini aklıma getirmiş olmamın dahli vardı tabii. Dosyayı uzandım, açtım. İçinde yayın organlarından kesilmiş küpürler vardı. Önde duranı aldım. Semra Özal'ın Gırgır dergisinde çıkan bir karikatürü, daha doğrusu bir çizgi roman karesiydi, iğrençti. Çizer, kat kat yağlarında boğulan bir kerhane maması yapmıştı Semra Hanım'a. Ara ara kazma dişlerini gösteriyordu. Gerçekten iğrençti. Gencecik bir delikanlı bu çizer. Suat Gönüllay. Yok canım. Olsun olsun 23 dedi Günay. Şimdi sen yine zurnanın son deliği diyeceksin ama önemli olan Semra Hanım'ın gencecik bir adamın bunca nefretini kazanmak için ne yapmış, nesil olarak ne yapmış olabileceği. Nihayet seçimle gelmiş bir başbakanın Suat'in haz etmediği eşi değil mi? O kadar genç ki bir kuyruk acısından, yani ağır tahrikten söz etmek de çok zor. Başka bir şey işliyor. Anlamaya çalışıyorum. Diyelim bu genç adam ülke yönetimine karşı çok duyarlı. Türkiye'nin gidişatından ürküyor ya da faşizmi Semra Hanım da sembolleştirmiş. Ama bu kat kat yağlarının teşhirindeki belden aşağı saldırıyı açıklamıyor. Bir de faşist illa da kilolu olmaz ya. Hitler'in Ari ırkının temsilcileri aslan gibiydiler canım. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Brecht'te oynadığımız yılları hatırladım. Faşistleri oynarken ille de ağzından tükürükler saçan iğrenç portreler çizmemiz istenirdi. Ben de onu diyorum dedi Rodoplu. Üç torun sahibi bir anneannenin göğüsleri dizine değse ne olur, değmese ne olur? Açık edilmesi hangi toplumsal sorunu çözer? Eleştiriyle kör kıyıcılık arasındaki yaşamsal farkı işaret ediyordu. Bir başbakan eşi olduğunu bir an için unut. Herhangi bir kilolu anneanneyi küçük düşürmek hangi toplumsal derde devadır? Sadistik duyguların tatminine olsa gerek diyebildim. Benzer kötülükte bir şeye birkaç yıl sonra tekrar rastlayacaktım. Çavuşescu ve eşinin öldürüldüğü günlerdeydi. Bu defa 30'unu çoktan aşmış bir adam Ercan Akyol, Özal'ları kurşuna dizilmek üzere direğe bağlanmış çizmişti. O günkü Milliyet'in birinci sayfasında sürmanşette Çavuşescu'nun toprak bulaşığı kanları içindeki fotoğrafı vardı. Ve bana hocam Tütengil'in toprağa düşmüş bembeyaz saçlı başını hatırlatmıştı. Birinci sayfadaki fotoğrafın Çavuşescu değil Özal olması halinde Akyol'un nerede olacağını merak etmiştim. Alkışlayacak mıydı? Kind, compassionate, loving diye mırıldanıyordu Günay. Anlamadım. Müşfik, hayır ha. Nazik, muhip, kerim, refik, rıfki, biri bilmediğimiz, öteki unuttuğumuz bir dilin insani değerleri dedi Günay Rodoplu. Müşfik, başkasının kederiyle ilgilenen, yardıma, sevgiye muhtaç olana merhamet ve sevgiyle koşan, insanları safi katıksız, ivazsız, hesapsız sevgiyle besleyen demek. Hayır ha, insanoğlunun maddi ve manevi iyiliğini isteyen, muhip, dost olan, kerim, cömert, müsamahakar, hoşgörülü olan, Refik yardımcı yoldaş, Rıfkı sesi alçaldı, alçaldı söndü. Odayı sağır edici bir sessizlik kapladı, o hisse kapıldım yine. Elimden kayıyordu, yabancılaşıyordu Günay yine. O yaşta bir genç adamın ruhunun böylesine zedelenmiş olması ne korkunç değil mi? Allah vergisi bir çizim yeteneği korkunç bir silah oluyor ve vuruyor. Haklısın dedim. Hiçbir toplumsal sorunu çözmeye yönelik değil bu. Ama ben yine aynı şeye takılıyorum. Suat'e gelinceye kadar o kadar çok yanlış var ki. Suat gerçekten de zurnanın son deliği. Ona takıldığın zaman bozuluyorum. Oğuz Aralan'ı demeli. Senaryo onunmuş baksana. Delikanlıya ne diyorsak onu maalesef dedi Günay. Tek bir kuşağın işi değil bu. Ama senden ayrıldığım nokta yine aynı nokta. Bu oluşumu, yabancılaşmayı, organik aydınsallığı ya da dilersen statiko bekçiliğini bir kuşak bırakırken öteki devralıyor. Suat çok genç ama bebek değil. Ne demiş şair? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın demiş. Gerginliği azaltmaya çalışıyordum. Böyle. Stütiko'nun otoriter ahlakın bekçiliğine talipse zurnanın kaçıncı deliği olduğu önemli değil. Sonra sen biliyorsun ki ben Hazreti Muhammed o yıl doğmasaydı onun yerini başkası alırdı da yokum. Bunu ilkel bir bahane olarak görüyorum. Haklı olabilirsin dedim. Bu delikanlının kendi dışında kalan dünyada Ali'ninki gibi renksiz, kokusuz ve ağırlıksızsa, insana yabancıysa, kime bu durumda Semra Hanım'ın ailesine, sevenlerine, seçmenlerine ve ne acı verdiğini umursamayacağını düşünüyordum. Belki de onların insan olmadığı yolunda bir hüküm geliştirmişti. Günay daha hala karikatürdeydi. Biliyor musun diye içini çekti. Oğuz Aralı sevdiğimi düşünürdüm. Ne yazık. Hıbırla sonuçlanan rezaleti düşünüyordu. Gözleri bulutlandı yine. Yapma dedim. Sözü değiştirdi. Bak bu da Suat'in dedesi yaşındaki Cüneyt Arcı Yürek. Cumhuriyet gazetesinden kesilmiş bir makaleyi gösteriyordu. Semra Hanım'ın sarkık göğüslerini sevici papatyalar dikeltiyorlar. Vay vay vay demişim. Otoriter ahlakın, daha doğrusu basının gücünün böylesine alçakça kullanıldığı bir toplum olmadığını biliyorum dedi Günay. Müslüman toplumlarda yapamazsın zan şüphe altında hüküm vermek günahtır. Batı toplumlarında hiç yapamazsın, yasalar izin vermez. Türkiye'de yaparsın. Sosyal sadizmin cezası büsbütün yoktur. Ulusal hasretlerimizdendir çünkü. Büyük yalanın parçası. Bir sosyal soruna, ahlaki çöküşe karşı tavır almıyormuş gibi yapıp, ülkenin yöneltiliş biçimine karşı çıkıyormuş gibi yapıp, 31 çekmek. Yani statikoyu korumak, lanet olası. Kirlenirsin ve yine içine bir boşluk kalır. Mastürbasyona karşı mısın? Aptalca bir şakaydı. Merkezi ille de ben olan, paylaşılmayan her şeye karşıyım dedi Günay ciddiyetle. Üçüncü küpür, İlhan Selçuk'un Lobi ile Bobby başlıklı köşe yazısıydı. Ve ben yine aynı duyguya, hoşnutsuzluk duygusuna kapıldım. Lobi, ses çağrışımı ile Bobby'yi anımsatıyor. Bobby neyi anımsatıyor? Kuduzu. Lobi, Amerikan siyasal yaşamında Beyaz Saray, Kongre, hükümet, daha kısa deyişle devlet yönetimi kesiminde belirli amaçlar doğrultusunda etkinlik gösteren baskı grubuna verilen addır. Bunların en ünlüleri de İsrail ve Yunan lobileridir. Bizim sivri akıllılar Türkiye'nin çıkarlarını korumak için Washington'da bir lobi kurmaya çalışıyorlar. Oysa en büyük lobi Türkiye'de kurulmuş. Bunun adı da Amerikan lobisi. Ankara'daki Amerikan lobisi, Amerika'daki İsrail ya da Yunan lobisinden 40 kat daha güçlü. Çünkü bu lobiyi Amerikalı lobicilerle birlikte Türk bobileri oluşturuyorlar. Türkiye'nin Washington'a karşı ulusal çıkarlarını koruyabilmek için Amerika'da Türk lobisi kuracak yerde Türkiye'deki Amerikan lobisini dağıtmak gerekiyor. Biz bu yolda başarıya ulaşamazsak Amerikalı istediği şeyi Türkiye'den kolaycacık ve şıppadana kalacaktır. Lobi bobi kuduz köpekler mi yani? Amerika'da bir Türk lobisi kurmaya çalışanlar... Affedersin dedi Günay. Mustafa amcamın Washington'da görevli olduğunu biliyordu. Ben sevicilerin nesnellik yetileri yoktur da. Selçuk'un yazısına bahane bulmaya çalışıyordu. Canım yanmasın diye. Gülmeye başladım. Cumhuriyet Yazı İşleri Müdürü aptallığı teşvikten hapse girse yeri. Nesnel konularla karşı karşıya kaldıklarında o güne dek saldırdıkları icraatı zorunlu olarak benimsediklerini, komik olduklarını, daha da kötüsü halkı asla yerine getiremeyecekleri beklentilerin içine soktukları için düş kırıklığına uğrattıklarını, yılgınlığa sevk ettiklerini söylüyordu. Bir İlhan Selçuk'un özlediği iktidar konumunu elde etmesi halinde, biliyorsun bu uğurda askerlerle birleşip darbe yapmayı bile denedi, Milli Devrim Partisi gerçekleşseydi, Amerika'da kurulacak bir Türk lobisinden vazgeçmesi mümkün müydü? Değildi tabii. Bu amansız, bu insanları kuduz köpekliği dahi yakıştırabilen nefretin nedenini düşünüyordum. Narsizm böyledir ya dedi Günay. İşler onun düşündüğü gibi gitmiyorsa vay halimize. Nesnellik aramayacaksın. Kupürleri art arda çevirmeye koyuldum. Rasyonel dağılım sürecinde marjinal fantaziler türetme çabalarına karşı folklorik motiflere bezemeye varan bir antik fütürizm anlatımını gerçekleştirmek. Ben de territorial army konsepti dedi diye Özal'a takmıştım. Bu da çok yaygındır dedi Günay. Ve biliyor musun, sosyal sadizmin belirtilerinden birisidir. İngilizce parçalamak, Fransızca parçalamak, muhatabı aşağılamak, ama başbakan konusunda haklıydın. O bir başbakan. Necati Doğru'nun sütunun adının uysa da uymasa da yanında bir ünlem vardı. İnsan nasıl da her gün gördüğünü görmez oluyor. Her halükarda koyacak adam, iyi mi? Şiddete bak. O inanılmaz bir adam zaten dedi Günay. Mesela bak, ekonomi sayfasını yönetiyorsa ekonomist değil. Bu bir tarafa, Türkiye'de sermaye piyasası yerleştirilmeye çalışıyor değil mi? Bu adam da insanları bu konuda uyaracak. Sağlam gerekçelere dayanmayan ama halisane bir uyarı gibi görünüyor değil mi? Bak ama uzandı bir kupür buldu.